Ayrım 27.
Kışkırtma ve propaganda ve yeni partilerin ayırıcı özelliğini meydana getiren parlamento dışı eylem düzeyinde ise disiplinin daha da büyük bir güç teşkil ettiği görülmektedir. Her alanda liderlerinin emirlerini körü körüne izleyen, onların emirlerine göre bir grevi başlatan ya da sona erdiren, merkezin emirleri üzerine hak arama kampanyaları ve gösterileri düzenleyen ve emir geri alındığında gene otomatik olarak bunlara son veren, gerektiğinde liderlerin isteğine uygun olarak sabotajlar, karışıklıklar ve ayaklanmalar çıkaran ve tespit edilen anda gene kanuniliğe dönebilen bir üye kütlesini örgütlendirmiş bir parti. Böyle bir parti elindeki güç bakımından korkunç bir silah teşkil eder. Muhalefette de olsa, azınlıkta da olsa bir rejimin hayatını, onu yıkacak veya kökten değiştirecek derecede etkileyebilir. Disiplin olmasaydı Fransız Komünist Partisi'nin hali ne olurdu? Disiplin olmasaydı Almanya'da nasyonal sosyalistlerin, İtalya'da faşistlerin elinden ne gelirdi? Bununla birlikte sosyalist partilerin içten demokrasi arzusu, liderlerin otoritesindeki bu artışı bir dereceye kadar frenlemiştir. Seçim yöntemleri genel olarak gerilemelerine rağmen bu partilerde başka partilerdekinden daha büyük önem taşımaktadır. Seçimler hiçbir partide sosyalist partilerdeki kadar ayrıntılı, kesin ve inancılı kurallara bağlanmamıştır. Dolayısıyla üyelerin liderleri denetleme ve görevden uzaklaştırma yetkileri teorik olarak hiçbir partide bu kadar geniş değildir. Bazı sosyalist partilerde eğilimlerin yönetim kurullarında güçleri oranında temsili, azınlıktaki unsurların iktidardaki grup üzerinde sürekli gözetimini sağlar. Diğer bazı sosyalist partilerde ise üyelerin parti yönetimine doğrudan doğruya katılma hakları iç referandum yoluyla tanınmıştır. Sistem 1914'ten önce İtalya'da uygulanmış ve kongrenin karara bağlamadığı konularda üyelere danışılmasına imkan vermiştir. 1906'da masonluk sorunu hakkında bu yola başvurulmuştur. İsveç Sosyal Demokrat Partisi'nin şimdiki tüzüğü ise sadece kongrenin karara bağlamadığı bir sorunu çözmek için değil, bir kongre kararını değiştirmek ya da kaldırmak konusunda da referandum hakkını tanımaktadır. Referanduma başvurulması parti yönetim kurulunca kararlaştırılır. Fakat üyelerin %5'inin isteği üzerine kurul referanduma başvurmaya mecburdur. İsviçre Sosyalist Partisi'nde delegelerin 1/5'inin veya ocakların 1/4'inin, bu üyelerin en az 1/10'ını temsil eder, isteği üzerine kongre kararlarının tüm üyelerin oyuna sunulması gerekir. 1919'da 3. Enternasyonel'e üye olunması bu şekilde reddedilmiştir. Ancak liderlerin otoritesi üzerindeki bu sınırlamalar gerçek olmaktan çok biçimsel nitelikte kalmaktadır. Referandum uygulamada pek kullanılmaz. Dipnot: F. Lachenal'e, Le Parti Politique, Bale 1944 sayfa 79 not 140. Bakılırsa İsviçre Sosyalist Partisi'nde bu usul 1921'den beri kullanılmış değildir. Orantılı temsil geniş bir alana teşmil edilmiş değildir. Fransa'da bile Fransız Sosyalist Partisi yönetim kurulundaki orantılı temsil 1945'te kaldırılmıştır fakat fiiliyatta hala kısmen yürürlüktedir. Seçim usulü yukarıda belirttiğimiz yollardan bir kayıtlamaya uğramaktadır. Liderlerin kendi özgürlük ve ayrıcalıklarını sınırlayan usullerin önemini azaltma yolundaki bu çabaları aslında liderlerin otoritesinin güçlenmesi eğiliminin birinci şeklini meydana getirir. İkinci şekil ise orduların itaatini sağlamaya yarayan yöntemlerin zorlama ve ikna geliştirilmesidir. Partilerde muhteva bakımından değilse bile prensip bakımından klasik disiplin cezaları sistemini andıran bir disiplin cezaları sistemi gitgide yerleşmiş bulunmaktadır. Partinin yapısına ve itaatin parti bakımından taşıdığı öneme göre değişen mükemmellikte yargı ve temyiz mercileri yaratılmıştır. Daha 100 yılın başında sosyalist partiler disiplin kurullarını kurmuşlar, Hatta bunları uyuşmazlık kurullarından ayırmışlardı. Bunlardan ilki üyelerden gelen kişisel disiplinsizlik eylemlerini, ikincisi ise iki parti organı arasındaki, bir ocakla bağlı olduğu federasyon arasında, iki ocak ya da iki federasyon arasında, federasyonla merkez arasında, kolektif uyuşmazlıkları hükme bağlıyordu. Hukukçular burada ilginç bir ayrımın başlangıç noktasını ve yargı fonksiyonunun hayli gelişmiş oluşunun bir belirtisini görebilirler. Komünist ve faşist partilerde bu sistem daha da mükemmeldir. Örneğin Nasyonal Sosyalist Parti'de Almanların hukuksever ruhu ve bir kimsenin kendi eşitlerince yargılandığı korporatif mahkemelere olan düşkünlükleri çok gelişmiş bir örgüte vücut vermiştir. Bir yandan da tutarlı bir yaptırımlar sistemi meydana getirilmiştir. Bu yaptırımların bir kısmı sırf manevi, kınama, diğerleri ise maddidir. Statü kaybı liderler için, geçici çıkarma, partide herhangi bir görev almaktan yasaklama, nihayet bunların en ağırı olan ihraç. Tek partili ülkelerde ihraç aynı zamanda çok ağır bir cezadır. Bunun etkisi parti topluluğunun sınırlarını aşarak, çıkarılan kişinin bütün sosyal ve mesleki hayatını etkileyecek sonuçlar doğurur. İlgili kişi işini kaybetme tehlikesiyle karşılaşır, siyasal bakımdan şüpheli hale gelir, bir çeşit medeni capitis diminutio'ya uğrar. Birçok parti rejiminde bile komünist ve faşist partiler yukarıda gördüğümüz gibi ihracı çok ciddiye alırlar. Totaliter bir topluluktan atılmanın doğurduğu manevi ıstıraptan başka, atılan kişi eski dindaşları tarafından daima dikkat ve nefretle izlenir. Bunlar kendisine karşı baskılara ve sosyal silahlara başvurur, fırsat çıktığında da onunla hesaplaşmakta tereddüt etmezler. Burada incelenmesi gereken şey sadece yargı mekanizmasından, yaptırımların kararlaştırılmasından ve uygulanmasından ibaret değildir. Uygulanan yaptırımların sayısı da aynı derecede önemlidir. Bazı partilerde, örneğin sosyalist partiler, disiplin sistemi çok uzun süredir mevcuttur. Fakat ihraç cezası pek az verilmiş ya da hiç verilmemiştir. Komünist partilerde ise bu sistem çok etkin şekilde işler ve devreli bir ritim gösterir. Belli zamanlarda parti üyelerinin disiplinini az çok genel bir kontrolden geçirir ve hayli fazla sayıda ihraç cezası verir. Bütün sosyal gruplarda görülen doğal enerji kaybını önlemek ve partinin tutarlılığını ve katılığını devam ettirmek bakımından çok etkin görünen bu sistem, tasfiyeler ve temizlikler sistemidir. İtaatin gelişmesi, partinin türdeşliği, hizip ve eğilimlerin yokluğunu da ifade eder. Uygulamada disiplin kurumları ve tasfiyeler sistemi, parti ortodoksluğunun korunmasına ve üyeler arasında tam bir birliğin sürdürülmesine yardım eder. Ancak hiziplerin gelişmesi de üyelerin özgür olduklarını ve liderlerin otoritesinin zayıfladığını göstermez. Bu daha çok yönetici sınıf mensupları arasında bir görüş ayrılığı olduğunu ortaya koyar. Her hizip kendi içinde otoriter bir yapıya sahiptir. Her biri birkaç liderden ve bunların kendi etraflarına toplayıp asıl parti içindeki disipline benzer bir disiplin altında tuttukları parti üyelerinden meydana gelir. Bölünme kütleler düzeyinde değil liderler düzeyinde olur. Bu genellikle alt liderlerin üst liderleri devirme ya da bazı üst liderlerin yönetim kurullarında çoğunluğu sağlama teşebbüslerinin sonucudur. Hizipler mahiyetleri gereğince tabandan değil tepeden gelen bir muhalefet teşkil ederler. Fakat her şeye rağmen hiziplerin varlığı liderler arasında yarattığı bölünme dolayısıyla bunların otoritesinin doğal olarak zayıflamasına yol açar. Kısacası hiziplerin etkisi devlet içinde kuvvetler ayrılığının etkisine benzetilebilir. Kuvvetler ayrılığı da kuvvetlerden her birini diğerleri vasıtasıyla sınırlandırır ve bunların tümüne ait olan iktidarı zayıflatır. İtaatin kuvvetlenmesinde ikna metodu yaptırımlardan da fazla etkili olmuştur. Bütün partilerde disiplin ve birlik çağrıları artmıştır. Bazı partilerde itaat, parti topluluğunun asli temeli, parti üyelerini birleştiren dayanışmanın kaynağı haline gelmiştir. Parti, bir doktrini benimseyerek birleşmiş bir vatandaşlar grubu olarak tanımlanacak yerde, bir disiplini benimseyerek birleşmiş bir vatandaşlar grubu şeklinde tanımlanmaya başlanmıştır. Fransız Komünist Partisi, saflarını, partinin felsefi görüşlerini paylaşmasa bile, parti disiplinine saygı gösteren, parti içinde partinin felsefi görüşlerinden başka görüşleri savunmayan herkese açtığını açıkça ilan etmektedir. Dipnot, F. Gogel'den naklen, Encyclopédie politique de la France et du monde, 2. basım, Paris 1950, sayfa 286. Dolayısıyla teorik bakımdan Marksist olmayan bir kimse, parti içinde Marksizmi eleştirmemek, ancak parti dışında eleştirmekte serbesttir ve parti disiplinini kabul etmek şartıyla Komünist Partisi'ne girebilir. Uygulamada bu çeşit üyeler küçük bir azınlıktan ibarettir. Bununla birlikte prensip, disipline verilen temel önemi ve onun parti içindeki gücünü ortaya koymaktadır. Çünkü doktriner bakımdan türdeş olmayan unsurları üyeliğe kabul edebilmek için bir örgütün tutarlılığından tam anlamıyla emin olunması gerekir. Burada da partilerin sosyolojik yönden ordu tipine yaklaştıkları görülmektedir. Orduda da örgütün gücü ve disiplinin sıkılığı birbirinden çok farklı unsurlar arasında tutarlılık sağlamaya ve bu temel çeşitlilik üzerinde bir birlik kurmaya imkan verir. İtaate tanınan bu öncelik tabiatıyla ideolojik bakımdan bir gerilemeye yol açar. Çok gelişmiş bir doktriner ve felsefi temele dayanan komünist partilerde bu durum, diğer partilere oranla hemen fark edilebilecek derecede açık değildir. Bununla birlikte komünist partilerin bugünkü durumları 1925-1930 arasındaki ile karşılaştırıldığında, doktriner fakirleşme hemen göze çarpar. Marksizm birkaç basit ve katı ilkeye, sadeleştirilmiş bir kateşizme, ana amacı örgüde itaati sağlamak olan bir pratik reçeteler külliyatına indirgenmiş bulunmaktadır. Gerçi kütlelere erişebilmek için böyle bir basitleştirme elbette gereklidir. Zaten Marksizmin gücü tıpkı çocukluğumuzdaki kateşizm gibi her zekanın anlayabileceği şekilde ifade edilebilir olmasındadır. Fakat doktriner fakirleşme artık son noktasına varmıştır. Liderlerin entelektüel hayatları aşırı derecede daralmış, aralarında gerçek bir teorik ve doktriner faaliyete rastlanmaz olmuştur. Fransa'da Komünist Partisi'nin yayınladığı ya da esinlediği bütün siyasal dergiler içinde sadece örgüt ve disiplin sorunlarına ayrılan Cahier du Communisme'in ilginç nitelik taşıması dikkati çekmektedir. Doktrinerleri hor gördüklerini ya da onlara tali bir yer verdiklerini açıkça itiraf eden faşist partilerde bu zihni fakirlik daha da belirgindir. Mussolini, faşizm her şeyden önce eylemdir diyordu. Aslında faşizm örgütlenmiş yani disiplinli eylemdir. Her türlü felsefi inançtaki üyelere hitap etme bakımından faşist partiler, komünist partilerden daha üstündür. Parti içinde partininkilerden başka felsefi inançları savunmama zorunluluğu da komünist partilerdeki kadar sıkı değildir. Çünkü genellikle parti kendisinin hiçbir felsefi inanca sahip bulunmadığını ilan eder. Disiplin gerçekten topluluğun asli temelidir. Ancak bu disiplinin kendisi de bir doktrin, daha doğrusu bir mit niteliğini alır. Faşizmin temeli doğrudan doğruya bir askeri düzen şeklinde tasavvur olunan bir düzen arzusudur. Nazi propaganda filmi Hitlerjugend'in en güzel pasajında genç komünistlerin çekici, anarşik ve düzensiz bir pikniğine katılmış bir Alman gencinin birkaç yüz metre ileride ormanda kamp kurmuş, fevkalade düzenli saflara dizilerek kusursuz bir koro halinde marşlar söyleyen bir grup Hitlerci gencin cazibesine kapılışı gösterilmekteydi. Burada disiplin, insan varlığının derinliklerinden doğmakta, bir estetik sistem ve bir din haline gelmektedir. Yani disiplin hem bir mit hem de bir imandır. Ancak benimsenen, istenen, arzulanan bu itaat gene de varlığı hissedilen bir itaattir. Bu konuda nihai mükemmelliğe, itaatin otomatikleşmesiyle erişilir ve böylece liderlerin otoritesi en sağlam temele oturmuş olur. Bu disiplin uyuşturması çok ileri bir kütlelerle temas tekniğini içerir. Merkez tamamen iç içe geçmiş, sürekli bir etki tepki zinciri vasıtasıyla tabanın tutumlarını bütün ayrıntılarıyla öğrenir. Bir yandan kendi taktiğini bunlara göre değiştirirken, bir yandan da bu tutumları etkisi altına alır. Öyle ki merkezin mi tabanı izlediğini, yoksa tabanın mı merkezi izlediğini söylemek gerçekten imkansızdır. Parti liderliği aynı anda hem kütleleri dinler hem onlara seslenir. Bu seslenişine de daima kütlelerden işitmiş olduklarına uygun bir biçim verir. Böylece liderlik hafif müdahaleler ve son derece yumuşak baskılarda faaliyetini yürütür. Fakat liderlik otoritesi kendisine tabi olan kişileri ne kadar az tedirgin ediyor ve onların düşüncelerine ne kadar uygun düşüyorsa o kadar derin ve süreklidir. Bu şekilde kütle farkına varmaksızın yavaş yavaş yönetilir, sevk edilir ve başka bir biçime sokulur. Kütlenin tavırları gitgide kendisinden, kendi spontaneliğinden değil, liderlerin teşebbüsünden doğmaya başlar. Kütle daima seçme özgürlüğüne sahip olduğunu sanırsa da aslında itaati gittikçe kuvvetlenir. Artık neyin kendisine ait olduğunu, neyin kulağına fısıldandığını ayırt edemez. Fısıldama gitgide artar fakat kütle bunu gitgide az hisseder. Şüphesiz bu tasvir ettiğimiz teorik bir şemadır. Uygulamada işler o kadar mükemmel yürümez. Liderler bunun gerektirdiği büyük akıl ve ustalığa her zaman sahip değillerdir. Ancak sistemin genel anlamı kütlelere kulak vermektir. Bu formül komünist partilerin genel tutumunu iyi anlatır. Yalnız şunu da eklemek gerekir ki kütleler gitgide kendilerine söylenenleri tekrarlamaya, böylece liderler de gitgide kendi seslerinin yankısından başka bir şey işitmemeye başlarlar. Bunu mümkün kılan şey partinin mükemmel bağlantı sistemiyle zamana ve kütlesel yapısına gayet iyi uyarlanan doktrininin mahiyetidir. Ancak doktrinin etkisinin bağlantının etkisi kadar önemli olmadığı muhakkaktır. Bu gerçekten serbestçe kabul edilmiş disiplin imgesini yaratan doktrinin muhtevasından çok doktrinin aşılamasının tekniğidir. İktidarın kişiselleşmesi. Partiler içinde otoritenin biçimi değişime uğramakta ve iki aşamalı bir evrim kendisini göstermektedir. Birinci aşamada yavaş yavaş kişisel liderlikten kurumsal liderliğe geçilmiştir. İkinci aşamada ise bir geriye dönüş görülmekte ve otorite kurumsal çerçevesini korumakla birlikte yeniden kişisel bir nitelik almaktadır. Bu evrim sadece siyasal partilere özgü değildir. Diğer topluluklarda ve hepsinden önce devlette de buna rastlanır. 19. yüzyıl sonunda sosyalist partilerin gelişimi ve daha sonra bunların metotlarının başka partiler, özellikle Hristiyan Demokrat Partiler tarafından taklit edilmesi, yönetici kurumların geliştirilmesi sonucunu doğurmuştur. Eskiden bu kurumlar çoğunlukla pek basitti. Yöresel düzeyde otorite partinin parlamentodaki üyesine, bir patrona yahut başkanlık görevini ya resmen üzerine alan ya da perde gerisinde kalan bir takım nüfuzlu eşrafa aitti. Gerçi ulusal düzeyde resmi kurullar ve bürolar mevcuttu. Fakat etkin yönetim tanınmış kişilerce sağlanıyordu. İtaat, Disraeli, Gladstone, Gambetta gibi şahıslara karşı gösteriliyordu. Resmi kurumlar yapay ya da esnek karakterdeydiler. Bunlar birer süs niteliğinde kaldıkları ve üyeleri gerçek otoriteye sahip bulunmadıkları takdirde yapay, kişisel nüfuz oyunlarına elverişli oldukları takdirde ise esnek bir görünüm taşıyorlardı. Oysa sosyalist partiler makamın onu işgal eden kişiden daha önemli olduğu, örgütlenmiş ve kurumlaşmış bir liderlik yaratmak için büyük çaba harcamışlardır. Burada iki ilke kendilerine yol göstermişe benzemektedir. Birincisi, iktidarın birkaç kişinin elinde toplanmasını önlemek için otoriteye piramitsel bir biçim vermişlerdir. Üç kademe organ, bunların adları ülkeden ülkeye değişir, arasında genellikle bir ayrıma gidilmesinin nedeni budur. Sözü geçen organlar, çok az sayıda üyeden kurulu, sürekli bir organ olan büro, daha geniş ve yarı sürekli nitelik taşıyan ve federasyonlardan birkaç temsilcinin büroya katılmasından meydana gelen komite, genel konsey, ulusal konsey ve benzeri ve nihayet bütün partinin delegelerinden kurulan yıllık kongredir. Prensip olarak karar yetkisi kongrenindir. Ulusal komite kongreler arasında ve kongrece saptanan çerçeve içinde hareket edebilir. Büro ise sadece bir yürütme organıdır. Oysa uygulamada büro temel bir rol oynar. Öte yandan sosyalist partiler siyasal ve yönetsel işlerle görevli olan yönetim komitesinin ve büronun yanı sıra akçalı denetim yetkileriyle donatılmış bir denetim kurulu kurmak suretiyle bir çeşit yatay kuvvetler ayrılığı da yaratmışlardır. Bu organın kurulması hem liderleri her türlü kötü eğilimden koruma isteğinin hem de militanların liderlere karşı besledikleri güvensizliğin bir belirtisidir. Parti mahkemelerinin, disiplin kurullarının ve uyuşmazlık kurullarının kurulması bu kuvvetler ayrılığını yargısal düzeyde tamamlamaktadır. Böylece ilk bakışta çok ileri bir kurumlaşma mevcut görünüyordu. Oysa gerçek öyle değildi. Bir defa bu gelişmiş örgütün kurulması pek de kolay olmamıştı. Sosyalizmin kurucularından bazıları çok otoriter, kişisel iktidarlarına çok bağlı ve bunu kurumsal biçimler içinde sulandırmaya pek eğilimli olmayan kişilerdi. Birinci Enternasyonale fiilen Karl Marx'ın etkisi hakim olmuştu. İlk Alman Sosyalist Partisi'nin kurucusu Lassalle, bu partiye kendi otoritesinin hakim olduğu açıkça diktatöryel bir yapı vermişti. Kurumsal çerçevenin meydana getirilişinden sonra da her zaman için büyük kişisel nüfuza sahip liderler görülmüştür. Stauning, Branting, Julius Geste, Jaurès, Van der Velde, Leon Blum gibi kişilerin kendi sosyalist partilerinde oynadıkları rol, bunların resmi görevlerinin sınırlarını açıkça aşmıştır. Gerçekte kurumsal görünüş ardında sosyalist partiler içindeki iktidar da aynen daha önceki burjuva partilerindeki kadar kişiselleşme eğilimi göstermiştir. Bu sosyalist partilerin kütlesel yapısıyla açıklanabilir.